Ayrım 40.
Latife o günlerde Mevfibe Hanım'a da bir mektup göndermişti. Tarihi ise 5 Temmuz 1928. Bu mektuptan yine hasta olduğu anlaşılıyor. Anlaşılan planladığı gibi geri dönemedi. Pek muhterem Mevfibe Hanımefendi hemşireme. Bir haftadan beri sanatoryumdayım. Kalbim biraz zayıf olduğundan irtifaya henüz alışamadım. Fazla çarpıntı yapıyor. Doktorlar bu halin geçeceğini temin ediyorlar. Burası çok güzel, her taraf karlar içinde. Ne olurdu Anadolu'nun dağlarından birinde böyle bir müesseseye malik olsaydım. Latife. Nebil Özgentürk. Felaketse de yalnız bir kadın. Sabah 31 Ekim 2003. 35. Boşandıktan sonra Mustafa Kemal. Latife boşanmayı izleyen günlerde felaketzede bir kadın olduğuna inanıyordu. Mustafa Kemal ise boşanmayı isteyen taraftı. Bekardı, tamamen özgürdü. Zaman zaman eline ayağına dolanan evlilik bağından kurtulmuştu. Planladığı reformlar, sahip olduğu iktidar, bir dediğini iki etmeyen silah arkadaşları ve sayısız hayranı olsa da o artık yalnız bir erkekti. Acaba verdiği karardan memnun muydu? Anılarda bu nokta hep üstü kapalı geçilmiş. 1922 Eylül'ünde İzmir'e giren ilk Türk komutan olarak bilinen Fahrettin Altay Paşa, o günlerden söz eden belki de tek isim. Misafir edildiği Çankaya'da bir de anı defteri tutmuş. Fahrettin Paşa o günleri anlatırken Mustafa Kemal'in çok üzgün olduğunu vurguluyor. Bu yılın en üzücü olayı Atatürk'ün Latife Hanım'dan ayrılmasıdır. Bu ayrılışın onu çok üzdüğü fakat kimseye hissettirmemeye çalıştığı hissediliyordu. Odasında "Bağrı yanık bülbüle döndüm" türküsünü çaldırarak ağladığı duyulmuştu. Fahrettin Altay Paşa anlatıyor. İmparatorluktan Cumhuriyete hazırlayan Taylan Sorgun. Kamer 1998 2. baskı İstanbul sayfa 389-415 Fahrettin Altay 10 yıl savaş İnsel Yayın Evi 1970 İstanbul sayfa 30 Kız kardeşi Makbule atadan onun için kolay kolay ağlamazdı. En acı hadiselerde bile gözünü yaşartmazdı. Annem öldüğü zaman ağladığını hatırlıyorum. O günden sonra ağladığını bilmiyorum demişti. Şemsi Belli. Ağabeyim Mustafa Kemal. Ankara 1959 sayfa 50. Latife'nin üzüntüsünü paylaşacak yakınları vardı. Ancak Mustafa Kemal bu anlamda çok da şanslı değildi. Latife'den birkaç ay sonra Mustafa Kemal Paşa Fahrettin Altay'ı da yanına alarak İzmir'e gitmişti. Cumhuriyet'in kayıtlara geçen ilk balosu da sanki Latife'ye inat İzmir'de verilmişti. Bu gezi iki tarafa da acı vermiş olmalı. Onun sinir buhranı geçirmesinden korkuyorduk. Fahrettin Paşa samimi bir üslup içinde karısını boşayan kocanın üzüntüsünü aktarırken Mustafa Kemal'in bir sinir buhranı geçirmesinden korktuklarını yazıyor. İzmir'de bu gezi sırasında karşısına çıkan afetin, inan, muhtemelen bir sinir buhranını önlediğini düşünüyor. O günlerde 16 yaşında olan Afet, İzmir'de Reddi İlhak Okulu'nda 3 haftalık öğretmendi. 11 Ekim'de okulda verilen çayda Afet'i Mustafa Kemal ile Kazım Paşa'nın Özalp arasına oturtmuşlardı. Genç kızın Selanik'in Doyran kasabasından oluşu Mustafa Kemal'in ilgisini çekti. Mustafa Kemal o gün Afet'i Fahrettin Paşa ile de tanıştırdı. Öğretmenler topluluğunda konuşurken genç bir öğretmen kız dikkatini çekti. Selanik'te onlara akraba olacak kadar yakınmış. Öğretmen hanım diye tanıttı, hürmetle selamladım. Çok genç, sarı saçlı, mavi gözlü, kibar tavırlı bu öğretmen bayanı şu tarzda anlatmaya başladı. Ailesi Selanik'te bizim aile ile akraba denecek kadar yakındır. Kendisine burada tesadüf ettiğime sevindim. Annesi ölmüş, babası genç bir kızla evlenmiş. Bu da hayatını kazanmak için öğretmen olmuş. Okumaya çok meraklı fakat tahsilini ilerletmeye imkan bulamıyormuş. Kızım olmayı kabul etti. Ankara'ya gelecek. Hem öğretmenlik yapacak hem de tahsilini yükseltmek imkanı bulduracağım. Atatürk'ün üzüntüsünü giderecek bir arkadaş bulmuş olmasına hepimiz çok sevinmiştik. Bir sinir buhranı geçirmesinden korkuyorduk. Bu hanımın bunu önlemiş olması vatanımız için büyük bir hizmettir. Fahrettin Altay Paşa anlatıyor, İmparatorluktan Cumhuriyete, sayfa 390. Fahrettin Paşa not tutmaya 22 Ekim 1925 Cuma günü başlamış. Ondan öğrendiğimize göre Latife gittikten sonra daire müdiresi diye adlandırdığı 55 yaşındaki Madam Baver ile 4 kız çocuğu Çankaya'da yaşamaya başlamışlardı. Madam Baver, İsviçre'den getirtilen uzunca boylu, ağırbaşlı, kibar bir kadındı. Atatürk'ün kızlarına Avrupa terbiyesi verecekmiş, diyor Altay. Fahrettin Paşa Mustafa Kemal ile birlikte meclise gittiklerini, yemekleri birlikte yediklerini ve köşkte her gece başka davetliler olduğunu anlatıyor. Altay, edilen dansları, gelen konukları, yenilen yemekleri ve bahçedeki evcil hayvanları bile ayrıntılarıyla kaydetmiş. İlk gece sofra muhabbetini şöyle anlatıyor. Saat 20.30'da Atatürk tarafından yemeğe çağrıldım. Salonda müzik çalıyordu. Atatürk, İsviçreli madam ve manevi evlat edindiği 4 küçük kız ile yeşil odada oturmuş neşeli neşeli konuşuyordu. Önünde bir rakı kadehi ile leblebi vardı. O gece sofraya İsmet Paşa ile Tevfik Rüştü de, Aras, davetliydi. Tevfik Rüştü, frak giyinmiş, elinde körüklü bir gece şapkası, yanında eşi ve kızı ile birlikte gelmişti. Biz o vakit ne fraktan ne de bu gibi şapkalardan anlamıyorduk, diyor Fahrettin Paşa. İsmet Paşa davete her zamanki gibi mevfibesiz gelmişti. Sofrada afet de vardı ve inönünün sağına oturmuştu. Madam Baver ile küçük kızlar sofrada yerlerini almışlardı. Yemekte çorba, külbastı, ograten, patlıcan, krema ve kavun yenildi. Yemek sırasında şarap, sonunda şampanya içilmişti. Latife'nin adetleri sürüyordu sofrada. Yemekten sonra Mustafa Kemal, Madam Baver'le foxtrot yapmış, sonra da hiç dans etmesini bilmeyen Altay'a Madam Baver'i dansa kaldırması için işaret etmişti. Gençlik hayatım memleketin doğu bölgesinde geçtiğinden ömrümde ilk dans bu 55'lik madamla kısmetmiş, diye yazıyor. Sonra Madam Baver ile Mustafa Kemal'in izleyenleri hayran bırakan bir vals yaptıklarını söylüyor. Tevfik Rüştü'nün kızı Emel'in saçlarına bakan Mustafa Kemal Paşa onun uzun saçlarını beğenmemiş, bunun modası geçti diyerek Sabri'yi çağırtmış ve Emel'in saçlarını kestirtmişti. Sonra da şöyle demişti Emel'e. Bak, şimdi daha güzel oldun. Modayı ihmal etmemeli. Vakit gece yarısını bulunca ilk izin isteyen İsmet Paşa oldu. Latife'nin evden ayrılmasıyla ortaya çıkan boşluk, 4 kız çocuğu Afet Hanım ve Madam Baver'le doldurulmuştu. Kızlardan biri Bursa'dan gelen Sabiha'ydı. Ama diğerlerinin adları kaydedilmemiş, Rukiye ile Nebile daha sonraki yıllarda evlat edinilmişlerdi. 23 Ekim 1925 günü Fahrettin Altay, Yaver Muzaffer'le Kılıç bahçede gezinirken ada tavşanları, iki küçük ayı yavrusu, iki ceylan, bir küçük maymun, tavus kuşları ve tavuklar görmüştü. Bahçenin bir kenarında büyük tel kafesler içinde çeşit çeşit güzel güvercinler uçuyordu. Birkaç at ve birkaç taydan söz ederken o sırada karşısına çıkan Sakarya'yı öpüp sevdiğini anlatıyor. Atatürk'ün artık bunlarla uğraşmaya vakti olmadığından yazık ki bu güzel atlara layıkı ile bakılamıyor. Uzun zamandır da ahırdan çıkarılmıyorlarmış, diye esef ediyor. Fahrettin Altay Latife gittiği için atlara bakılamıyor demiyor ama anlatmak istediği bu sanki. Sakarya'nın Mustafa Kemal'in Latife'ye nişan hediyesi olarak gönderdiği at olduğunu herkes biliyordu. Latife'nin gidişiyle bu güzel al Arap atının mahzun kaldığını düşünmekten kendisini alamamıştı Fahrettin Paşa. Vecihe İlmen ayrılmalarının ardından Latife, Sakarya'yı bir furgona koyup bu ancak size yakışır diyerek Mustafa Kemal'e göndermişti, diyor. O günlerin Çankaya'sında başka değişimler de gözleniyordu. Salih Bozoğ'un eşi ve kızları yeni moda şapkalar giymişler, Avrupa'yı kıyafetlere bürünmüşlerdi. Fahrettin Paşa Ankara'da gezinirken herkesi şapkalı gördüğünü, bu yüzden eski bildiklerini tanımakta zorlandığını yazıyor. Mustafa Kemal 25 Ağustos'ta İnebolu'ya yaptığı gezide Panama şapkasıyla ortalıkta görününce kadınlar da erkekler de şapkaya rağbet etmeye başlamışlardı. Şapka kanunu ise 25 Kasım 1925'te çıkarılacaktı. Fraklı, tuvaletli Çankaya sofraları. Fahrettin Paşa Çankaya'da kurulan akşam sofralarında da misafirler hep fıraklı, hanımlar hep tuvaletliydi diyor. Mustafa Kemal'in Latife'nin köşkte protokol uygulamasından hoşlanmadığına ilişkin yorumların doğru olmadığı fıraklı ve tuvaletli davetlilerden anlaşılıyor. 23 Ekim Cumartesi gününden bir anısı ise şöyle. Atatürk'ün kızları çeşitli renkte ipekli elbiseleriyle etrafını bir çiçek halkası gibi sarmışlar. Bu akşam Madame Bovary de çok şıktı. Boyalı ve pudralı. Etekleri saçaklı, siyah dekolte bir gece tuvaleti giymişti. Afet Hanım da siyah ipekli ve sırma işlemeli bir gece tuvaletini kendisine pek yakıştırmıştı. Yemeğin ardından holdeki orkestra, vals, zeybek havası çalmış, herkes horon tepmişti. Küçük kızlar uykuya gönderildikten sonra esniyen madam da odasına gönderilmişti. Mustafa Kemal neşesiz görünen afeti kastederek Fahrettin Paşa'ya Fransızca söylenenler ikisinin arasında kalsın diye şunları söylemişti. Bu kız çok iyidir ve daha iyi olacaktır. Onu mükemmel yetiştireceğim. Benim bu hallerim ona zor geliyor ama alışacaktır. Bir köşede uyuklayan Salih Bozo işaret etmişti Kemal Paşa arkadaşına. Ardından ortalık bir gösteriyle neşelenmişti. Yakışıklı bir delikanlı olan garson sahip, güzel bir kadın elbisesi giymiş olarak ortaya çıktı. Bazı numaralar yaptı. Eski orta oyunlarında erkeklerin yaptıkları zenne rolünün güya modernleştirilmesi gibi bir şeydi. Takdir edildi diyor Fahrettin Paşa. Hep ayakta dolaşan Kemal Paşa kanepede oturan Afet'in yanına oturmuş, Fahrettin Paşa'ya Afet için söylediklerini daha değişik bir üslup içinde tekrarlamıştı. Kızım Afet beni çok sever, hem de okumak meraklısıdır. Bazı hallerime üzülüyor, haklıdır. Ben de onu çok severim. Kabiliyetini gördüğüm için ona en yüksek tahsili yaptıracağım, lisan öğrettireceğim. Geleceğin yüksek bir hanımefendisi olacaktır. Küçükler de benim birer pırlantamdır. Fahrettin Altay Paşa anlatıyor İmparatorluktan Cumhuriyete sayfa 399. Sofra sabah 3'ten sonra dağılmıştı. Ertesi sabah 24 Ekim günü Fahrettin Paşa kahvaltı olarak getirilen kaşar peynirinin çok kötü olduğunu görünce idare adamları dikkatsiz diye düşünmüştü. Çankaya'ya bu peyniri yakıştıramamıştı. Sofraya davetli olan İsmet Paşa Mevfibe Hanım'ın rahatsızlığını haber vererek gelmemişti. Misafirler yine fraklı ve tuvaletliydi. İçki olarak şarap içilmiş, yine danslar ve alaturka oyunlarla konuklar neşelendirilmişti. O gece şampanya yoktu. 25 Ekim'de köşkteki çocuklara bir de Ayşe isimli topaç gibi yetim bir kızcağız katılmıştı. 26 Ekim 1925 günü Latife'den söz edildi. Latife, Rıza Bey aracılığıyla kimi isteklerini iletmişti ayrıldığı eşine. Bu konuda suskun kalan Mustafa Kemal, Mahmut Bey'e eski kaynatası Muammer Bey'e İzmir'deki borçları için yardım edilmesini emretti. O gün Afet, Fahrettin Paşa'ya evi gezdirdi. Yazılanlardan anlaşıldığına göre Latife ile paylaştığı yatak odasında bir değişiklik yapılmamıştı. Karşıda Atatürk'ün büyücek yatak odası, fevkalade süslü kıymetli eşya vardı. Yan yana iki karyola, odaya bitişik banyo odası, her tarafı fayansla kaplı büyücek ve ferah, diyor Fahrettin Paşa. Fahrettin Altay Paşa anlatıyor, İmparatorluktan Cumhuriyete, sayfa 405. Küçük kızlara çatı arasındaki odalar verilmiş. Afet'e ise merdiveni çıkınca sağdaki, Mustafa Kemal'in yatak odasının karşısındaki oda ayrılmıştı. O gece küçük kızlar sofraya çağrılmamış, genç bir artist alaturka ve alafranga oyunlarla gelenleri eğlendirmişti. Madame Baver iki gündür ortalıkta yoktu. Mustafa Kemal Tevfik Rüştü'ye, ''Benim eski karım toz alırdı, bu ise azamet satıyor, yalnız emir vermek istiyor. Bir kolayını bularak bunu defediniz.'' demişti. 27 Ekim gecesi Fahrettin Paşa İnönü ailesinin konuğuydu. Mefibe Hanım başını siyah bir başörtüsüyle sıkıca sarmış, üzerine de boydan boya düğmeli, uzun kollu, koyu renkli bir elbise giymişti. Çarşafın yeni atıldığı o günlere bu kılığı uygun bulmuştu Fahrettin Paşa. Anılar 1 Kasım 1925'te son buluyor. Latife İzmir'den Çankaya'ya Göztepe'deki aşçı ile bir iki hizmetkar da getirmişti. Gidişinin ardından onlar da köşkten ayrılmış olmalı. Halit Ziya'nın oğlu Vedat'ın bir süre daha Çankaya'daki katiplik görevine devam ettiği anlaşılıyor. Latifesiz bir Çankaya gecesini Halit Ziya'nın anılarından aktarıyorum. Gece toplantısında Vedat, piyanoda aldığı bir emir üzerine Cavalleria Rusticana'yı çalarken İstanbul'dan gelen mektuplar dağıtıldı. Bu arada Halit Ziya'nın kurşun kalemle yazılmış mektubunu da Vedat'a verdiler. Vedat piyanoyu bırakarak mektubu okumaya başladı. Mustafa Kemal merak etmişti. Vedat demişti. Mektup babandan mı? Ne diyor? Ver bakayım. Halit Ziya'nın deyimiyle bir biçim ve anlatımdan yoksun olan bu kağıtları büyük bir dikkatle okuyan Mustafa Kemal, ''Bunlar bende kalsın.'' dedi. Halit Ziya anılarını şöyle sürdürüyor. Vedat'a verdiğim talimattan pek duygulanmış olan Mustafa Kemal, boşanma olayının bana karşı gösterdiği iyi kabul eserlerini ortadan kaldıracak nitelikte olmayacağına karar vererek, o tarihten sonra ne zaman bir rastlantıda beni görse hep iltifat eder. Vedat için korumalarını cömertlikle gösterirdi. Mustafa Kemal hakkındaki iltifatlarının ilk ürününü boşanma olayının hemen ardından bana gönderdiği bir resimle Vedat hakkındaki koruyuculuğunun ilk belirtisini de onun Ankara'da kalmasını doğru bulmayarak hemen Londra elçiliği 3. katipliğine atamak suretiyle gösterdi. Halit Ziya anılarını yazarken mektupta neler dediğini pek hatırlamadığını ekliyor. Gariptir ki o zaman Vedat'a yazdığım mektup kim bilir nasıl bozulup değiştirilmiş biçimlerde kulağına erişmiş olduğu için latifede tamamıyla ters bir etki yaratmış ve onda çeşitli vesilelerle bana ve Vedat'a karşı bir öfke ve küskünlük yaratmıştır. Bunu kendisiyle hiçbir zaman açıktan açığa konuşarak tartışmadık. Kimi zaman hayatta ortaya öyle sorunlar çıkar ki onlar üzerinde görüş alışverişi yapmak yararlı olmaktan çok zararlı olur. Bu mektup yüzünden Latife ile Halit Ziya uzun süre konuşmadılar. Acaba Çankaya'da Latife'nin aleyhine konuşuluyor muydu? Ahmet Ağoğlu'nun torunu ve Tezer Taşkıran'ın kızı Suna Güler'le yaptığım görüşmede Mustafa Kemal'in Latife aleyhinde konuşulmasından hoşlanmadığını öğrendim. Suna Güler, aile içinde anlatılan bu anıyı şöyle aktarıyor. Boşanacağı zaman yakın çevresinden birisi Latife Hanım'ın aleyhinde konuşurken o karı diye söz etmiş. Mustafa Kemal bunun üzerine hiddetle "O bir hanımefendidir. Her zaman da bir hanımefendi olarak kalacaktır." demiş. Dedemin hazır olduğu bir mecliste Suna Güler'le görüşme. Anılarında Latife'nin boşanmasına ilişkin Çankaya'da yaşanan değişime değinenlerden biri de Ağoğlu ailesinin büyük kızı Süreyya. Latife ile Mustafa Kemal evlilikleri süresince en çok Ağoğlu ailesiyle birlikte olmuşlardı. İki yetişkin kız ve anneleri Sitare Hanım Latife'nin iyi dostlarıydı. Karşılıklı ev ziyaretleri sırasında hoşça vakit geçirilirdi. Süreyya Ağoğlu karısından ayrıldıktan sonra biz de Atatürk'ü ancak balolarda çeşitli resmi günlerde görebilmek durumunda kaldık diyor ve ekliyor. Dostluğumuz devam ediyordu. Biz görmesek bile babam çok sık beraber oluyordu. Selma Selçuker, Kadın Gözüyle Atatürk. Süreyya Ağoğlu'yla görüşme, Güneş Gazetesi. Mustafa Kemal yeni yapılan Çankaya Köşkü'ne 1932'de yerleşti. Ev yeniden düzenlendi. Mustafa Kemal'in yatak odası İstanbul'daki ünlü usta Pısalti'ye ısmarlandı. Misafir salonuna Latife Hanım'ın getirdiği mavi koltuklar yerine yeşil bir takım konuldu. Gülsün Bilgehan Toker, Çankaya'nın hanımefendileri, Milliyet, 11-12 Ekim 1982. Eski köşk anıların bir parçası olarak içindeki eşyalarla bahçede hala duruyor. Vecihe, Gazi'nin yanındaki Kılıç Ali'nin elini sıkmıyor. Mustafa Kemal 1927 yılında İstanbul'a ilk gelişinde Dolmabahçe Sarayı'nda bir balo veriliyordu. Kemal Paşa, Vecihe ve Hayri İlmen çiftinden ısrarla davete katılmalarını istedi. Vecihe, Loğusa yatağından yeni kalkmıştı, özür diledi, gidemeyeceğini bildirdi. Israr devam edince gitmeye karar verdiler. Boşanmanın ardından bu ilk görüşmeleriydi. O gece balo salonuna girerken karşılaştı Vecihe Mustafa Kemal'le. Yanında her zamanki gibi Kılıç Ali vardı. Vecihe'ye elini uzattı. Vecihe ise Kılıç Ali'ye elini vermedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal, ablasının kız kardeşi, yanımda gördünüz, iadeyi itibar ediyorsunuz ama o size hak ettiğiniz muameleyi yapıyor, demişti. Ardından konuşmaya başladılar. Mustafa Kemal, Vecihe şu halime bak deyince o da ona ne var paşam dedi. Şu halime bak, bana bakan kimse yok. O sırada Latife Ayaz Paşa'da oturuyordu. Mustafa Kemal Ayaz Paşa'daki evi kastederek orada değil mi diye sordu. Orada paşam diye yanıtladı Vecihe Hanım. Çok yazık değil mi Vecih diye devam etti konuşmasına. Paşam dedi, bunu siz arzu ettiniz. Kimsenin kabahati yok. Bunun üzerine Mustafa Kemal, benim kabahatim anlamında kullanılan ağır bir sözcükle kendisini suçladı. Vecihe Hanım, Mustafa Kemal Paşa ile Dolmabahçe Sarayı'ndaki karşılaşmalarını yakın çevresine böyle anlatmıştı. Latife'nin protokolde boşalan yeri doluyor. Afet Lozan'a, Rochemont isimli bir okula Fransızca öğrenmeye gönderilmişti. Yurt dışından 1927'de döndüğünde İstanbul'da Notre Dame de Sion'a yazıldı. Sonra da Ankara'da öğretmenliğe başladı. Protokolde Latife'nin yerini almıştı. 1929 yılıydı. Afet Ankara'da öğretmenlik yaparken bir gün sınıfa bir seçim sandığı koydu ve çocuklardan oy atmalarını istedi. Oğlan çocuklardan biri ama kızların oy hakkı yok ki deyince dünya başına yıkıldı. Hiç bilmiyordum, yani meşgul olduğum bir şey değildi diyor. Madem ki benim böyle bir hakkım yok ama öğrencinin var, o zaman hocalık yapamam diye düşündü. Ağlaya ağlaya okuldan ayrıldı. Mustafa Kemal Paşa onun ağlamasına gülmüş, sonra da bak bakalım diğer ülkelerde nasıl demişti. Arkasından kitaplar geldi ve araştırmaya başladı. Ertesi yıl Nisan ayında Uluslararası Kadın Kongresi İstanbul'da toplandığı günlerde belediye seçimlerine kadınların da katılmasını sağlayacak bir yasa değişikliği yapıldı. Kendisi de Türk Ocağı'nda kadınların seçme ve seçilme hakkı üzerine bir konferans verdi. Bu konferans için Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle Hamdullah Supi'den hitabet dersi almış, aynanın karşısında konuşma provaları yapmıştı. Afet İnan, hazırlayan Arı İnan, Remzi Kitabevi, İstanbul 2005, sayfa 269-271. Latife'nin bahçede konuşma provaları yapmasıyla alay eden, bu çabasını komutanın önüne çıkmak diye yorumlayanlar ona çok haksızlık etmişlerdi. Afet İsviçre'ye yüksek öğrenim yapmaya gitti ama Türkiye'de iken hep Atatürk'ün yanında bulunuyor, gezilerde ve önemli davetlerde ona eşlik ediyor, çalışmalarına yardımcı oluyordu. Latife'nin fotoğraflardaki ve protokoldeki yerini Mustafa Kemal'in yine İzmir'de karşısına çıkan bir kadın almıştı.